Radyo Tiyatrosu Lucien. Yazan Can Dündar. Seslendirenler Semih Sergen, Tuğba Ünsal, Can Dündar. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
Bunlar okunurken ben de orada olurdum. Bütün bu kalabalık ortasında yapayalnız, peykemin kadifelerine yaslanmış, bütün o ihtiyarlar arasında taptaze, konuşmayı takip edebilmek imkansızlığı içinde. Kolayca tahmin edilebileceği gibi efendiler, sade Türkçe konuşuyorlardı ki, ekmek, su, tuz, soğuk, sıcak, iyi, fena, güzel gibi birkaç kelime dışında bu dil hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Sıkılır mıydım? Doğrusu sanmıyorum. Üstelik her zaman misafirlerden biri kendini feda ederdi. Nöbeti gelen büyük bir nezaketle yanımda yer alırdı. Bir müddet için beni yüklenen fedai ilgimi çekebileceğini düşündüğü mevzularda konuşmaya başlardı. Hepsi hakikaten edebiyatçı olduğu gibi, çoğu benim de düşkün olduğum Fransız edebiyatına karşı, bilmekle kalmayarak hayranlık beslediklerinden anlaşma sahaları bulurduk. Fakat daima bir an gelirdi ki, bana arkadaşlık eden, yanda ilgilenmesi, kendisi hesabına benimle konuştuğu mevzudan daha heyecanlandırıcı bir meselenin münakaşa edildiğini duyup birdenbire yüz geri eder. Münakaşanın hararetine kapılır, bana karşı vazifelerini hatta benim mevcudiyetimi bile unuturdu. Bu mutlaka olur ve beni pek eğlendirirdi. Farkına varıldığı zaman gülünürdü. Ama itiraf ederim, bazı defa güzel bir sözün ortasında öyle birdenbire bırakılıverilmiş olmaktan dolayı epey canım sıkılmıştır. O şiddetli soğuklardan sonra hemen başlayan, her dalı çiçeklendiren, havayı ılıklaştıran bahara bazen müthiş surette imreniyordum. Fakat oradan ayrılmamın imkanı, beni nadiren öteye beriye sürüklemeyi akıl eden yahut bunu hiç düşünmeyen yaran-ı safadan başka kimseyi tanımıyordum ki. Sağa sola gitmek, ne bileyim mağazaları dolaşmak, gezmeler yapmak, şehri görmek üzere çıkabilirdim. Fakat yalnız çıkmak imkansız. Zaten genç bir kadının alışveriş için bile olsa, ancak yanında emniyetli bir adam bulunduğu takdirde gezip dolaşmasına izin veriliyordu. Sonra daha beteri vardı. Abdülhakamit benden hiçbir zaman vazgeçmeyi bilmemiş, istememiş ve bunu yapamamıştı. Yakınlarımız pekala bilirler. Kendi vazife ve mecburiyetini yahut benimkilerin mecbur ettiği gayet kısa ayrılıklar dahil, beraber yaşadığımız seneler zarfında kendisinden ayrılmama asla gönül rızasıyla izin vermedi. Nerede olursam olayım, kendisi nerede olursa olsun, ayanda, kulüpte, sarayda, ziyarette, şu veya bu sebeple telefon eder, yahut bu vasıta yoksa veya işlemiyorsa bir haberci, bir haber yollardı. Bu gibi vaziyetlerde yazılmış, sakladığım bazı kağıtlar var. Üzerlerinde mesela şöyle yazılar görülür. Aleyküm selam, seni seven. Merhaba, Allah'a emanet. Guluklu. Bu sonuncu tabir bir çocukluk hatırasından yadigardı. 1860'ta Paris'ten büyük annesine yazdığım mektuplar Guluklu ninneciğim diye biterdi. Eğer bu haberleşme çarelerinin hiçbiri uygulanamazsa, Abdülhakamit'in yüzü asılır. Şayet bekleyiş uzarsa, dokunulduğu anda patlayacak hale gelirdi. İsyan edecek olur da kendisine biraz daha makul davranması için yalvarırsam, makul olup olmamaya aldırış etmediğini, asıl ona bundan bahsetmenin mantıksızlık olduğunu, nazarında böyle bir şeyin değeri bulunmadığını söyleyerek mukabele ederdi. Ben böyleyim işte derdi. Senin güzel sözlerin beni değiştiremez. Hem kart ağaç eğilmez. Hele bir tecrübe edin. Faydasız, benim için aşk hazır ve nazır olmak demektir. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Sözünü unutma. Dar bu meseleler aklı selimden ve tecrübeden, yani hikmetten doğar. O halde efendim birkaç saat gönlünüzden uzak kalmayı kabul ediyorum. Ben etmiyorum. Benim gönlüm söz konusu. Gönlümün tek hakimi de benim. Yanımda olmazsan yapacak şey bulamıyorum. Ruhum sıkılıyor. Buna hangi çare kâr eder? Çoğunu denedikse de biri şifa vermedi.
1913 Baharı, İstanbul. Hamit, bohem hayatına kavuşmuşken, Lucien kendi tabiriyle eğlence ve aydınlanmadan mahrum bir mahpus hayatı sürüyordu. Doğup büyüdüğü diyarı hiç ardına bakmadan terk etmiş, ömrünün kalan kısmı için kendini gönüllü bir mahkumiyetin kollarına atmıştı. Peşinden geldiği adamın aksine her türlü eğlenceden, dost refakatinden, gezip tozma hürriyetinden mahrumdu. Bazı sabahlar Hamit'le tepe başında ya da tozlu Taksim bahçesinde geziniyor, arada Şişli'ye veya İstanbul'un kenar mahallelerine doğru arabayla kaçamak yapıyorlardı ama bunlar denizde damla sayılırdı. Gününün çoğu ya kutu kadar odada yalnız kalarak veya usandırıcı lokanta toplantılarında mahzun olarak geçiyordu. Beyoğlu'na alışverişe çıkacak olsa yanına çarşaflı iki kalfa veriliyordu. Örtünmeyi ilk günden reddetmişti. Şair de buna hiç itiraz etmemişti. Lakin çarşafsız bir kadının sokağa çıkması, ecnebi bile olsa garipsenen bir durumdu. En şık dükkanlardan da alışveriş etse, mağaza sahipleri veya tezgahtarları, çoğu azınlıktan olmasına rağmen çarşaflı kadınlara daha çok hürmet ediyorlar, kendisine de "Buyurun matmazel" diyerek taşıması için aldıkları paketleri veriyorlardı. Lucien, İstanbul'da hürmet görmek için çarşafa girmek gerektiğini anlamıştı. O yüzden sokağa çıkarken kendi isteğiyle hiç olmazsa kısa bir süre için çarşafa giriyordu. Lakin sokağa çıkmasına bir engel daha vardı. Gün boyu onu yalnız bırakmakta hiçbir sakınca görmeyen Hamit, Lucien odasında olmadığında hiddetleniyor, bir zorbaya dönüşüyordu. Ancak Lucien'in dönüşüyle dizginlenebilen kıskanç bir zorba. Sevdiği kadının uzaklığı onu ne kadar asabileştiriyorsa, varlığı onca sakinleştiriyordu. Öyle ki o ilk fırtınayı yaşayanlar, ardından gelen sükût adamını tanımakta güçlük çekiyordu. Buna karşılık Lucien için, Lucien'siz Hamit bir meçhuldü. Onu hiç tanımamıştı ki. Hamid'in bir hayran bulutunun rüzgarına kapılıp gittiği akşamlarda, saat 8'den sonra otel odasına tıkılıyor, pencerede aksakallı prensinin dönüşünü bekliyordu. Sarhoş prens, çoğu zaman şafakta eve dönüyor, yatıp sızıyordu. Lucien, Hamid'in yokluğunun ve kıskançlığının yarattığı tenhalıktan bunalsa da, müphem ve bedeni bir sıkıntı içine girse de, hatta sararıp solsa da, erkeğinin alakasını her daim üzerinde hissetmek ona iyi geliyordu. En azından başta böyleydi. Toprağına, dinine, diline, adetine aşina olmadığı bir diyardaki yeni hayatının yegane gıdası bu alakaydı. "Siz" diye hitap ettiği, "efendim" diye yücelttiği bu pederşahi adam, yüreğinde babasının boşalttığı derin oyukları şefkat, hürmet, muhabbet karışımı bir merhemle dolduruyor, onu müşfik okşayışlarla sarmalıyordu. Hayatını paylaştığı şairin kendi ülkesinde gördüğü iltifattan da çok etkilenmişti Lucien. Böylesine hürmet edilen bir abidenin kendisinden 42 yaş küçük kız çocuğuna, onun yanında böyle hissediyordu gerçekten de, danışması, ona serenatlar yazması, çorak gönlünün sünger çektiği sevdayı onda yeniden bulduğunu söylemesi nefsini okşuyordu. O serenatların yazıldığı dili öğrenmeye, ayak bastığı yeni toprağı tanımaya, hayatını paylaştığı adamın eski sırlarına vakıf olmaya, onun doğup büyüdüğü yerleri gezip görmeye hudutsuz bir heves duyuyordu. Bir gün çıka gelen bir kadın, hem bu hevesi tatmin, hem Lucien'i otel esaretinden tahliye edecek bir çare önerdi. Kadının adı Naciye'ydi. Bulduğu çare ise, yeni evli çifti, Bebek'te Hamid'in doğup 13 yaşına kadar yaşadığı, şimdi satılmış olan Hekimbaşıların pembe yalısına bitişik bir köşke taşımaktı. 1913 Baharı, İstanbul. Naciye, Hamid'in ilk tanıştıkları gün Lucien'e bahsettiği beşik kertmesiydi. Aileleri Bebek'te komşuydu. Hamid 6, Naciye 2 yaşındayken sözde nişanlanmışlardı. Bebek yaşta ailesini kaybeden Çerkez kızı Naciye, Hamitlerin Bebek'teki yalısının öz çocuğu gibiydi. İki çocuk birlikte büyümüşler, aynı hocalardan ders görmüşlerdi. Ama daha o yaştan aralarına bir efendi-cariye ilişkisi girmişti. Naciye, tanrısına ibadet eder gibi bu genç zorbanın binbir hevesini yerine getirir, bütün oyuncaklarını ona verir, öteki de utanmadan bunlara sahip çıkardı. Hamit kendisine alınan ahşap sallanır ata bir kerecik binmesi için Naciye'yi nasıl yalvarttığını, yine de buna müsaade etmediğini hain bir tebessüm eşliğinde anlatmıştı bir seferinde. Ama asıl hainliği onu tam da düğün öncesi terk ederek yapmıştı. Evlenecekleri devrede Hamid'in enişte tarafından akrabası olan Fatma'nın "Ben artık karalar giyeceğim" demesiyle terk edilen nişanlığı işte bu Naciye'ydi. Zavallı kız, beşikte doğan şansını gençlikte kaybetmenin hüsranıyla divaneye dönmüştü. Sonradan Hamid'in halasının torunu Cemal'le evlenerek beşik kerkmesiyle bir akrabalık peydahlayacak, bu sayede her daim Hamid'e yakın ve tutkun kalacak, ömrünün kalanını da biricik sevgilisi saymakta devam ettiği adamın dünyasına girip çıkan kadınları dehşetli kıskanıp onlardan ölesiye nefret etmekle geçirecekti. Lucien de onlardan biri olmaya adaydı ama her nasılsa Naciye ondan nefret etmedi. Tersine ilk günden ona kanı kaynadı. Hamid'in türlü deliliklerine paratoner saydığı bu yabancı geline kol kanat gerdi. Lucien'in Türk anası oldu. Belki ona sevgisinden, belki ilk göz ağrısını yakınında görmek istediğinden bebeğe taşınmalarında ısrar etti. Aslında bebek de şimdi komşu oldukları yalıyı Hamid de çok severdi. Büyük Çamlıca'daki köşkleri gibi bir zamanlar adam akıllı saltanatlı olan, zarif eşya ve kıymetli çinilerle dolup taşan, nadide kütüphanesiyle göz kamaştıran bu yalı, hekimbaşılar ayrıldıktan sonra hayli harap olduysa da Hamid için her daim vatan içinde vatan olarak kalmıştı. Kırım Harbi'ne giden donanmaları bu yalının penceresinden seyretmiş, bunları seyre çıkan İstanbul hanımlarının erguvan rengi ve sarı feracelerini hafızasına nakşetmiş, hoyratlığa varan yaramazlığıyla bütün hizmetlileri bezdirmiş, gönderildiği mahalle mektebini sıkıcı bulunca ertesi gün okumaktan vazgeçmiş, günlerini mektebe gitme hediyesi olarak verilen çıngıraklarla süslü midilliye binerek geçirmişti. Her birini en ufak ayrıntısına kadar hatırladığı bu çocukluk hatıralarının beşiğiydi hekimbaşıların yalısı. Paris'te katipken oturduğu kraliçenin muhteşem sarayına da, Lahey'de ya da Brüksel'de elçiyken oturduğu güzel villalara da değişmezdi burayı. Fakat Avrupa başkentlerinin o ışıltılı canlılığına, rengarenk gece hayatına alıştıktan sonra Boğaz'daki bu köy ona sıkıcı geliyordu. Neden Bebek'te bir yalıda ya da Çamlıca'da köşkte kalmak yerine Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını soranlara, "Ben sessizliği, ıssızlığı sevmem" diyordu. "Burada, Beyoğlu'nda büyük bir şehrin gürültüsü var. Hele geceleri el ayak çekildikten sonra oteldeki elektrik motorunun sesi yok mu? Bana adeta ninni gibi geliyor." Lakin o ninninin Lucien'i uyutmadığını da görüyordu. Sonunda Naciye'nin tavsiyesi Lucien'in ısrarıyla bebeğe taşınmaya karar verdiler. Naciye yeni evlilerin taşınmasına yardım etti. Brüksel'den Londra'dan beri taşınan ve otelde açılmadan duran sandıkları bizzat açıp yerleştirdi. Açılan her bir sandıkla onun da hafızası açılıyor, her bir eşyadan adeta Hamid'in şahsi tarihçesini okuyordu. Böylece Hamid'in hayat zincirinin son halkası olan Lucien, ilk halkası olan Naciye'den o hayatın kuytularını öğrenme şansı buldu. Sevdiği adamı onu evvelce ve daima sevmiş bir kadından dinledi. Hangi renk kravatı nasıl bağladığını anlattı ona Naciye. Hamid'den kalan yadigarları açtı. Kitap arasında kurutulmuş çiçekleri koklattı, kesilmiş saç tutamlarını okşattı, mektuplarını okuttu. Dul kaldıktan sonra kendini hepten bu hatıraların mahzun yatağına bırakan bu bahtsız kadın, biraz cahil kalmış, buruşmuş, ihtiyarlamıştı. Lucien'in gözünde aklı her şeye ermeyen, namuslu, canlı, cıvıldayan bir kuştu. Ama Hamid, zar zor geçinen bu eski hatıradan maddi desteğini esirgememişti. Her yardımında, işte nişanımın bozulduğu zamandan kalma tazminatımın bir kısmı diye takılır, bu borç da amma uzun vadeliymiş, hiç bitmeyecek galiba diye eklerdi. Onun bükülen beliyle Hamid'in abidevi kalıbı yan yana konduğunda, ikisinin aynı yaşta olduğuna inanmak imkansızdı. Bunu bilen Hamid eski nişanlısına takılır, "Ya Rabbi, seninle evlenmiş olsaydım halim nice olurdu. Sen ihtiyarladın, bense gençliği severim" derdi. Naciye ise genç tenle yatarak genç kalan ebedi sevgilisine sitem edercesine, ''Merak etme, öyle olsa ben genç ölürdüm. Bana çektireceğin azaplara katlanamazdım ki.'' diye iç çekerdi. Kim bilir ne derin hasretlerin, ne keskin hasetlere dönüştüğü iç fırtınaları, sonunda Naciye'yi hafıza kaybı ve zihni zaaflarla mecnun halde Darülacize'ye sürükleyecek, orada herkese asıl adının Lucien olduğunu söyleyerek ve Hamid'in gelip onu almasını bekleyerek sonsuzluğa göçecekti.
1913 baharında Bebek'e yerleştik. O zamana kadar meçhulüm olan pırıltılı maziyi günden güne parça parça öğrendim. Deniz kenarındaki yahut tepelerdeki gezilerimiz boyunca Abdülhakamit nasıl zalim ve yaramaz bir çocuk olduğunu, annesinin yerini alırlar korkusuyla cariyelerin nasıl dehşetli kıskandığını, bunlara ne türlü fenalıklar ettiğini anlatırdı. Öyleyken bana ihtimam gösterirler, azarlamazlar. Asla hak ettiğim cezayı vermezlerdi, derdi. Neden mi? Ben sebeplerini keşfe başlıyordum. Çünkü ona gücenmek imkansızdı. Etrafına öyle bir cazibe saçıyordu ki, aklı hayale sığmaz kaprislerine tahammül ettiğim, ihtiyarlamaya başlamış bu adamla, o vahşi, gemlenemez, hükme girmez çocuk birbirinin aynıydılar. Beraber geçirdiğimiz yıllar zarfında, epey yaman çılgınlıklar yaptı. Asla ona gücenemedim. Her hududu fazlasıyla aştığı zamanlarda bile biraz önlemek için mecbur kalarak mırıltı kabiliğinden söylenir. Fakat her şeyini çoktan bağışlamış bulunurdum. Affetmek mi? Ne diyordum? Onu hiç suçlu görmemiştim ki. Şu veya bu sebeple kızdığımı belli etmem lazım gelirse ona bakmaktan sakınırdım. O gözler, o tebessüm. Ya Rabbi, bunlardaki nur nasıl soldurulur? Bunlar ancak öpülebilirdi. Ben de öper ve o defa yenilmiş olurdum. Takdirlerimi kabul eder, tasdik ederdi. Hakkın var, haklısın. Ben tahammül edilmez bir adamım. Söylediğime, yaptığıma pişmanım. Affet. Isrardan sinirlenirdi. Pekala. Evet, kabahatliyim işte. Ama yeter. Tahammül edilmez bir adam olduğumu kabul ettim ya kâfi. Eğer kabahat ağırca ve neticeleri vahim olur da biraz fazlaca söylenirsem, papat tecelladı, kendini gösterirdi. Pekala, öyle dedim. Öyle yaptım. Ne yapalım? Kıyamet kopmaz ya. Çekişmelerimiz genellikle çılgın kahkahalarla biterdi. Hatta itiraf etmeliyim ki, gülmenin en münasebetsiz olduğu şartlarda bile ona karşı koymak imkansızdı. Ben de karşı koymuyordum. Yelkenlerimin suya inişiyle bütün hikayelerinin, kıssalarının hissesi, belki de gizli felsefesi olan şu hikmeti söylerdi. Adam sende. Aldırmayalım. Bu fani dünyada hiçbir şey aldırmaya değmez. İkimiz de 20 yaşındaydık. Tatil yapan iki mektepli gibi kahvaltı etmek niyetiyle yamacın en üstüne oturmaya gittiğimiz zamanda 20'şer yaşındaydık. Ama Abdülhakamit sandviç paketini antredeki masanın üstünde unuturdu. Ama ben termosun vidalı kapağını pek kötü kapardım. Bizi imdadımıza yetişerek aç bilaç, Gül Baba tekkesine kabul ederler, leziz şeyler ikram ederlerdi. Kucak kucak çiçeklerle dönerdik. Hey gidi günler hey.
1913 baharı, Bebek, İstanbul. Bebek'le Lucien'in hayatında yeni bir devre başladı. Hamid'in harem odasının bir köşesinde doğduğu ve geniş bahçelerinde safran rengi güller içinde büyüdüğü eski köşkün yanı başında, kitaplar ve çiçekler arasında nicedir muhtaç olduğu mahremiyet ve huzura kavuşmuştu. Şimdi mizansen kabiliyetini konuşturarak bu evi kapalı çarşıdan aldığı biblolarla, gravürlerle, resimlerle süsleyecek, onu bir yuvaya dönüştürecekti. Evde birkaç Türk kızı hizmet ediyor, eski aşçı Abdullah Çavuş enfes yemekler yapıyordu. Evin yeni hanımı, meşhur şair eşinin eşliğinde, dünyanın en güzel tepelerinde süvari kıyafetiyle at koşturuyor, hem haremde hem selamlıkta büyük bir serbestlikle gezip dolaşıyor, açık başıyla birinden öbürüne gidip geliyor, Bu da etrafta türlü dedikoduya yol açıyordu. Ama ne gam, aldırmıyorlardı. Hamit, örf de benim adet de, kime ne diye omuz silkiyordu. O yaz yeni evlerine tamamen yerleşip nihayet evli olduklarına inandılar ve saadet yuvalarının kapılarını eşe dosta açtılar. Keep the frequency clear.
Devamı yarın. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.